Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, merhameti, muhabbeti üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, bu hafta da her hafta olduğu gibi elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri, bilgileri, haberleri sizinle paylaşacağız. Değerli dinleyiciler, Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta içerisinde bayramı yaşadık. Rabbim bayramınızı, geçmiş bayramınızı, yaptığınız, adadığınız kurbanları makbul eylesin, kabul buyursun efendim. Bayram coşkusunu, bayram huzurunu tüm senenize hakim kılsın inşallah diyelim. Ve bayramda aslında bize lazım olacak ve bayramdan sonra da çokça ihtiyacımız olacak bir bilgi. Et tüketimi toplumda oldukça yüksek ama et hangi durumda bozulur, hangi durumda bozulmaz? Etle ilgili bazı püf noktalar var. Hem pişirme öncesi hem etin istirahat süreciyle ilgili o püf noktaları sizinle paylaşmak istiyorum efendim. Sevgili dinleyiciler, et bütün veya yarım ya da dörtte bir gövde gibi iri parçalar halinde buzdolabında veya buzdolabı ısısındaki soğuk özel odalarda, depolarda 3-4 gün bekletilebilir. Yaşlı sığır ve dana 7-8 gün bekletilebilir. Bu bekleme esnasında etin dış kısmında ince bir zar oluşur. Bu zar iç kısımları havayla temastan korur, et daha yumuşak ve daha lezzetli hale gelir. Etin soğukta beklerken mümkün olduğu kadar bir tarafa dokunmayacak şekilde asılı durması, bu mümkün değilse çok ince telli raflara konması gerekir. Yani oluşan zarın iç kısımları korumasına yardım edilir değerli dinleyiciler. Eğer etler zar oluşmasına fırsat verilmeyecek şekilde üst üste sıkış sıkış böyle birbirine değecek şekilde konulursa bu kısımlar rutubetli olacağından bakteriler hemen harekete geçerler. Böylece et çok kısa sürede kokuşmaya başlar ve bozulur değerli dinleyiciler. Küçük küçük parça haline getirilmiş et buzdolabında üzeri örtülmeden kesinlikle bu çok önemli sevgili dinleyiciler paket yapılmadan ve açık olarak bir gün bekletilebilir. Eğer söz konusu olan bonfile ya da kontrfile gibi kıymetli parçalarsa ve mutlaka bekletilerek yumuşaması arzu ediliyorsa hazırlanan et uygun bir kapta sıvı yağla kaplanarak bekletilir. Yağ etin havayla temasını keseceği için kokuşma olmaz. Bu durumda normal buzdolabı ısısında yani artı 2 ile artı 5 santigrat dereceler arasında 5-6 gün en fazla bir hafta bekletilebilir sevgili dinleyiciler. Et bu arada istenildiği gibi yumuşamış, bayatlamamıştır. İçinde bekletildiği yağ tekrar kullanılabilir. Burada mühim olan etin mümkün olduğunca havayla temasının kesilmesi. Büyük parçalar halinde ise dışında oluşacak zar etin havayla temasını kesecektir. Buzdolabında özellikle. Eğer eti yağladıysanız o yağ etin havayla temasını kesecektir. Dolayısıyla etin kokuşmasını ve bozulmasını engelleyecektir bu önlemler sevgili dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, etin buzdolabında kıyma şeklinde bekletilmesi düşünülmemelidir bile. Kıyma, etin en çabuk kokuşabilen şeklidir. Rutubet, etin çok ince parçalara ayrılmış olmasından dolayı fırsatçılık yapar ve fazlaca ortaya çıkar. Böyle ortamlarda bakteriler hızla çalışmaya başlarlar. Kıyma hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Birçok ülkede etin kıyma halinde satışa sunulması kesinlikle yasaklanmıştır. Ülkemizde de kasaba gittiğiniz zaman ya da kasap reyonu olan marketlere gittiğiniz zaman fark ettiyseniz et siz istediğiniz zaman kıyma haline getirilir. Öyle size satılır, öyle size takdim edilir. Çünkü et kıyma halinde en fazla bir gün sevgili dinleyiciler durabiliyor. Sonrasında rengi değişmeye başlıyor, kokuşmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde ben de bunu tecrübe ettim. 1 kilogram kıymayı bu şekilde heba ettim. Farkında olmadan ben buzluğa koyduğumu zannediyordum ama buzdolabının alt kısmına koymuşum. İşte buzdolabının alt kısmında olduğu halde 1,5 gün sonra kıymaya tekrar merhaba demek istediğim zaman renginin o kıpkırmızı et renginden bambaşka bir renge dönüştüğünü ve kokuştuğunu gördüm. Dolayısıyla aman dikkat edelim, böyle farkında olmadan israfa sebebiyet vermeyelim efendim. Eti tabii kıyma halinde bekletme zorunluluğu olmuşsa bu sürede tabii 4-5 saati aşmamalı sevgili dinleyiciler. Kıymanın üzeri, bu önemli, kesinlikle kapatılmamalı. Bekletilecekse de o 4-5 saatlik bekleme süresinde açık olarak bekletilmesi sevgili dinleyiciler. Üzerinin açık olarak bekletilmesi bakterilerin çalışmasını az da olsa geciktirmiş olur değerli dinleyiciler. Özetleyecek olursak sevgili dinleyiciler, eti dinlendirirken ya da bekletirken buzdolabında iri parçalar halinde asılı olarak veya ince telli raflarda normal durumlarda 3-4 gün bekletilebilir. Üzerinin, bu önemli, kesinlikle açık olması gerekir sevgili dinleyiciler. Küçük parçaları kesilmiş şekildeki eti bekletmek eğer zorunluysa buzdolabında üstü açık olarak bekletilmeli ve bu süre 8-10 saati aşmamalıdır. Aksi halde et kokuşur. Eğer bekleterek yumuşatmak istediğimiz parçalarsa üzerleri yağlanarak ve yağla kapatılarak bekletilebilir. Bu da etin hava almasını önleyecektir. Havayla temasını önleyecektir. Dolayısıyla bozulma süresi daha da uzayacaktır sevgili dinleyiciler. Hem lezzetli bir et tüketmek için hem de etlerin bozulmasını önlemek için bu uyarılarımıza dikkate alırsanız seviniriz efendim diyelim ve haber tadında devam edelim. Sevgili dinleyiciler, etten bahsettik, kırmızı etten bahsettik, kırmızı etin nasıl saklanması gerektiğinden bahsettik, nasıl dinlendirilmesi gerektiğinden bahsettik. Şimdi de beyaz ete bakalım. Beyaz ette, özellikle tavuk etinde saklama süreci nasıl gelişmeli? Tavuk etine baktığımız zaman protein içeren besinler arasında sevgili dinleyiciler, hem fiyatının uygunluğu sebebiyle hem de lezzetinin damaklarda güzel izler bırakması sebebiyle en çok tercih edilenidir. Bolca tüketilmesine rağmen özellikle yaz aylarında veya dikkatli kullanılmadığı durumlarda besin zehirlenmesine yol açabilmektedir. Bu zehirlenmenin sebebi bakterilerin protein ağırlıklı yiyeceklerde fazlasıyla bulunmasıdır. Özellikle bakteriler kendilerine uygun sıcaklığı buldukları zaman protein ağırlıklı ürünlere hızla saldırmaya ve devamında üremeye başlarlar. Bu sebeple de tavuk etinin çabuk bozulması gibi bir durum söz konusu sevgili dinleyiciler. Peki tavuk etini buzdolabında doğru şekilde nasıl saklarız? İşte bunun ayrıntılarını sizinle paylaşmak istiyorum. Marketten taze alınmış bir tavuk, taze şekilde alınmış bir tavuk buzdolabında uygun şartlar sağlandığı takdirde en fazla 3 gün muhafaza edilmelidir. Fakat en doğrusu nedir? En doğrusu alınan tavuğun aynı gün içerisinde veya ertesi gün pişirilmesidir sevgili dinleyiciler. Çiğ tavuğu buzdolabında saklamak için en uygun koşullar buzdolabı sıcaklığının maksimum 4 derece olmasıdır. 4 dereceden daha sıcak ortamda bozulma durumu hızlanmakta. Bu da tavuğun et kalitesini düşürmekte, daha ileri durumlarda zehirlenmeye bile sebep olmaktadır. Allah muhafaza sevgili dinleyiciler. Eğer tavuk eti pişmişse bir süre muhafaza edilmesi gerekiyorsa tavuğu buzdolabına koymadan önce beraber piştiği diğer malzemeleri ayrı bir kaba almak gerekiyor sevgili dinleyiciler. Parçalara ayrılarak pişmiş tavuk eti buzdolabında maksimum 2 gün. Bütün olarak pişmiş tavuk eti ise buzdolabında en fazla 3 gün saklanmalı ve bu süre içerisinde tüketilmelidir sevgili dinleyiciler. Bu ayrıntılara da dikkat edersek yediğimiz etten hem daha fazla tat alırız hem de sağlıklı bir şekilde beslenmiş oluruz sevgili Erkam Radyo dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, sizinle Avrupa'nın demokrasinin ve özgürlüklerin başkenti olduğunu iddia eden Avrupa'nın ikiyüzlülüğü ile ilgili bir haber paylaşmak istiyorum. İsviçre'nin Lozan kentinde Müslüman bir çift karşı cinsle el sıkışmayı reddettikleri gerekçesiyle İsviçre vatandaşlığına kabul edilmedi. İşte bu İsviçre özgürlüklerin başkenti olduğunu belirten bir İsviçre. Ama ne yazık ki bu uygulamanın özgürlükle hiçbir alakası yok. Dilerseniz bu haberin ayrıntılarına bakalım efendim. İsviçre'nin Lozan kenti belediye başkanı Gregor Janet, çiftin vatandaşlık başvurusunun cinsiyet eşitliğine saygısızlık nedeniyle reddedildiğini söyledi. Janet, belediye yetkililerinin birkaç ay önce vatandaşlık kriterlerine uyup uymadıklarını görmek için çiftle bir araya geldiğini belirterek çiftin entegrasyon başlığında geçer not alamadığını söyledi. Karar ülke kamuoyuna da duyuruldu. Belediye başkanı Gregor Janet, Müslüman çiftin karşı cinsle el sıkışmadığını söyledi ancak kimliği ya da kökenleri konusunda açıklama yapmaktan kaçındı. Gregor Janet, karşı cinsin sorularını yanıtlarken de büyük zorluk yaşadılar dedi. Lozan Belediye Başkanı Gregor Janet, Lozan'ı da içine alan Vaud kantonunda din ve inanç özgürlüğünün kutsal olduğunu söyledi ancak dini pratikler hukukun dışına çıkamaz dedi. Tabii bir kadının bir erkeğin elini tutmaması, bir erkeğin bir kadının elini tutmaması hukukla ne kadar alakadar bir durum? Bu tabii tamamıyla sorgulanacak bir durum. Hukukla bunun ne alakası var? Belediye başkanının bu söylemi gerçekten şaşırtıcı. Bir kadının bir erkeğin elini sıkmaması, onların vatandaşlığa kabul edilmemesi ortaya çıkarıyor. Bunun neresi özgürlük? Yani istemiyorsa dini pratiklerin de ötesine baktığımız zaman şahsi olarak başka birisinin elini sıkmak istemeyebilir. Bunun hukukla ne alakası var? Ki İslam dini böyle bir şey gereksinim olarak ortaya koyuyor, dini bir pratik olarak, uygulama olarak ortaya koyuyor. Özgürlükle, Avrupa'nın özgürlük anlayışıyla bunu gerçekten bağdaştıramıyoruz. Her ne kadar elini tutmak, sıkmak özgürlükse tutmamak da kişinin özgürlüğü, tercih meselesi. Bunun bir vatandaşlık kabulüne engel olması oldukça şaşırtıcı sevgili dinleyiciler. Çiftin kararı temyiz etmek için 30 günü bulunuyor. İsviçre'de el sıkışmama konusunda daha önce bir gerginlik yaşanmıştı. 2016 yılında ortaokula giden Suriye kökenli iki erkek kardeş, kadın öğretmenlerinin elini dini vecibeler nedeniyle sıkmayı reddetmiş. Okul yönetiminin bu durumu kabul etmesi ulusal çapta bir tartışma başlatmıştı. Ülke çapında oluşan kamuoyu sonrası okulun bu kararı alan yetkilileri kararı yeri çevirmişti. Özgürlükler ülkesi İsviçre'den, özgürlükler kenti Lozan'dan özgürlükle alakası olmayan bu haberi sizinle paylaştıktan sonra haber tadındaya devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, sıcak hava etkisini göstermeye devam ederken güneş tüm güzelliğiyle ve ötesinde tüm sıcaklığıyla bizi ısıtmaya devam ederken doğru serinleme yöntemlerini bilmek büyük önem arz ediyor. Peki bugüne kadar kulağımıza çalınan bu serinleme yöntemleri ne kadar doğru? Gelin beraberce bu yöntemleri bir sorgulayalım. Sevgili dinleyiciler, kimisi diyor ki sıcak havada soğuk içecekler insanı serinletir. Soğuk bir limonata, soğuk bir portakal suyu serinletir diyor. Kimileri de diyor ki sıcacık bir çay harareti alır. Hangisi doğru peki? Sıcakta vücuttaki su kaybını önlemek ve böbrekleri korumak için bol miktarda sıvı almak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ama bu içeceğin soğuk mu yoksa sıcak mı olması gerektiği, hangisinin daha iyi serinlettiği konusunda farklı tartışmalar var. Sıcak içecekler vücudun iç ısısını geçici olarak artırdığı için terlemeye neden olur. Vücut ısısını düşürmenin en etkili yolu da terlemedir. İnsan vücudunda üretilen terin miktarı saatte 2 litreyi bulabilir. Ama kaybedilen bu sıvı yerine konmazsa vücut susuz kalır sevgili dinleyiciler. Bu nedenle bazıları sıcak içeceklerden kaçınmayı önerir. Ayrıca çay ve kahve gibi kafein içeren içeceklerin vücudun daha fazla su kaybetmesine neden olduğu ileri sürülüyor. Ancak aşırıya kaçılmadığı sürece kafeinin su kaybettirici etkisine dair pek fazla veri bulunmuyor. Kısacası sevgili dostlar, sıcak içecekler terlemeye neden olduğu için daha iyi serinletir. Ama ortamın aşırı nemli olması veya atılan terin buharlaşmasını önleyecek derecede fazla giyinmiş olma halinde sıcak içecekler etki göstermez. Bu durumda soğuk içeceklere yönelmek gerekir sevgili dinleyiciler. Peki yaz aylarının vazgeçilmezi vantilatör gerçekten serinletir mi? Bu sürece bir bakalım. Vantilatörün yaydığı rüzgar ferahlatıcı olsa da aslında havayı serinletmez sevgili dinleyiciler. Sadece hareket etmesini sağlar. Böylece deriden ısı yayılması ve terin buharlaşması sonucu vücudun doğal serinleme yönteminin etkisini artırabilir. Ancak vantilatörle ilgili bulgular karmaşık bir tablo sunuyor. Bazı araştırmalar serinlemeye yardımcı olduğunu gösterirken bazıları da özellikle havanın çok sıcak olması durumunda buna serinlemeye engel bile olacağını ileri sürüyor. Genel olarak hava sıcaklığının 35 dereceye kadar olduğu durumlarda vantilatör işe yarayabilir değerli dinleyiciler ama daha fazla sıcaklık olduğu durumlarda bazıları bu üst seviyeyi 37 derece olarak veriyor. Vantilatörle yayılan sıcak hava ısı bitkinliğini ve su kaybını daha da artırabilir. Nemli havada vantilatör daha az etkilidir. Hareket eden hava nemli olduğu için terin buharlaşmasını zorlaştırır değerli dinleyiciler. 1999'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Cincinnati kentinde sıcak hava akımı olduğunda 17 kişi hayata elveda demiş. Bunların 10'unun evinde vantilatör açık bulunmuştu. Fakat bu ölümlerin vantilatörden mi yoksa yaşadıkları binaların zaten çok sıcak olmasından mı kaynaklandığı, vantilatörün belki de geciktirici etkide mi bulunduğu henüz anlaşılamadı. Kısacası vantilatörün serinletici etkisine dair daha fazla araştırmaya ihtiyaç var ama hava sıcaklığı 37 dereceyi aştığında vantilatörü kapalı tutmak gerektiğini söyleyebiliriz sevgili dinleyiciler. 35 derece, 36 derece ve daha aşağısında vantilatör havayı değiştirebildiği için, havayı dolaştırdığı için etkili olabilir ama 35-36 dereceden fazla sıcaklıkta vantilatörün bir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla vantilatörü kapalı tutmanız daha iyi olacaktır sağlığınız için sevgili dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, peki sıcak havalardan en çok etkilenenler sadece yaşlılar mı? Bu sorunun cevabına bakalım. Sıcak hava akımlarında hastanelere başvuruların arttığı ve bu hastaların çoğunun yaşlılar olduğu doğrudur. Bu bir gerçek. Siz de gözlemlerinizde bunu fark etmişsinizdir. İşte tansiyonum yükseldi, çarpıntım arttı, başım dönüyor şeklinde sıcak havalarda yaşlıların hastanelere başvuruları gençlere oranla daha fazladır. Bunu hepimiz gözlemleyebiliriz. Vücudun en rahat çalıştığı vücut ısısı sınırları 36 ile 37,5 derece arasındadır. Derideki dokulardaki ve organlardaki termoreseptörler yani ısı algılayıcıları 1 derecelik ısı artışını hemen tespit eder. Ortam ısısı vücut ısısından yüksekse serinlemek için hemen terlemeye başlarız. Ayrıca el ve ayaklarımıza daha fazla kan göndererek de hayati organlarımızın ısısını düşürmeye başlarız. Bu ısı düzenleme yöntemleri kalbin daha fazla çalışmasını gerektirir. Bu durum bazı yaşlıların kalp krizi veya kalp yetmezliğine neden olabilir. Bu gelişmeler oldukça hızlıdır. Ölümlerin çoğu sıcak hava akımının ilk 24 saatinde gerçekleşir sevgili dinleyiciler. Yaşlıların vücut ısısını normal seviyede tutması daha zordur gençlere göre. Fazla ısındıklarını bile hissetmeden gençlere oranla çok daha hızlı bir şekilde fazla su kaybedebilirler. Fakat bu sadece yaşlıların sıcaktan etkilendiği anlamına gelmez. Bebekler ve kronik sağlık sorunu olan insanlar için de aşırı sıcak tehlikeli olabilir. Özellikle aşırı sıcağın gece de devam etmesi vücuda serinleme olanağı vermediğinden daha tehlikelidir. 2003'te Avrupa'da sıcak hava dalgası olduğunda 30 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Bazıları bu rakamın 70 bine ulaştığını iddia ediyor. Fransa'da ölen 15 bin kişinin 1321'i 64 yaşın altındaydı. Geriye kalan 13 bin küsür kişi ise 64 yaşın üzerindeydi. Sevgili dinleyiciler, sıcak hava dalgasından hayatını kaybedenler arasında. Dolayısıyla yaşlıların kalp krizi riski daha fazla olduğu için, kalp yetmezliği riski daha fazla olduğu için, çeşitli sağlık problemleri daha net bir şekilde, daha çabuk bir şekilde ortaya çıktığı için sıcak havadan daha çok etkileniyorlar sevgili dinleyiciler. Peki, pencereleri açmak deriz yani. Şöyle karşılıklı iki pencere açalım da bir ceyran yapsın, Anadolu tabiridir. Şöyle hava dalgası olsun, bir serinleyelim deriz ya. Bu ne kadar doğru? Bir de buna bakalım. Sıcakta çoğumuz hemen pencereleri açmaya yöneliriz ama gündüz bunu yapmak ters etki gösterebilir sevgili dostlar. Dışarıdaki hava içerideki havadan daha serinse pencereler açılabilir. Bu genellikle gece böyledir. Aşırı sıcak havada pencereler kapalı tutulmalıdır. Pencere açıldığında esinti olsa dahi bu sıcak hava esintisidir ve insanı serinletmez. Ayrıca dışarıdan giren polenler bahar nezlesi sorunu olanların durumunu daha da ağırlaştırır. Dolayısıyla özellikle yaz günlerinde gündüz pencere açmanın bir anlamı yok. Her ne kadar bir esinti gibi gözükse de o sıcak esinti olduğu için sizi serinletmez sevgili dinleyiciler. Ama gece vakti dışarıdaki hava içerideki havadan daha serin olduğu için pencereleri açarak serinleme yöntemini takip edebiliriz diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, simit hayatımızın önemli bir lezzeti, sabahları özellikle olmazsa olmazımız. Arasına bir de peynir varsa, beyaz peynir ya da kaşar peyniri, yanında da çay, mükemmel bir güne başlama vesilesi, bol susamlı, kimi zaman da çekirdekli simit. Ancak masum sanıp yediğiniz simit ve peynir tüm gün yorgun hissetmenize neden olabilir. Bu durum neden böyle? Dilerseniz ayrıntısına bakalım. Bazı yiyecek ve içeceklerin içinde bulunan maya proteinine vücudun duyarlılık göstermesi maya alerjisi olarak açıklanıyor sevgili dinleyiciler. Vücut alerji yapan maddeyi atabilmek için çeşitli antikorlar üretiyor. Bu şekilde duyarlılığı gıda alerji testiyle belirlenmiş kişide maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde çeşitli belirtiler ortaya çıkıyor. Uzmanlar alerjisi olanların nelerden uzak durması gerektiğini şu şekilde anlatıyor. Maya alerjisinin belirtileri kişiden kişiye göre değişebilir. Genelde tüm vücudu etkilemekle birlikte en büyük belirtisi cilt reaksiyonlarıdır. Deride döküntüler ve yanma şeklinde görülebileceği gibi diğer genel belirtileri ise baş dönmesi, yorgunluk, eklemlerde ağrı, şişkinlik, mide ekşimesi ve buna bağlı olarak bulantıdır. Kişilerin maya alerjisi olduğunu anlaması zor olabilir ancak maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde belirtiler sıklaşıyorsa kişi bu farkındalıkla mutlaka gıda alerjisi testi yaptırmalıdır. Testin sonucu tanıya yönelik en doğru bilgiyi verecektir sevgili dinleyiciler. Maya alerjisi olan kişilerin maya içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durmaları gerekir. Maya içeren besinler, başta ekmek ve ekmek türevleri olan simit, poğaça, kurabiye, kek gibi pasta ürünleri, peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünleri, turşu, sirke, mayadan elde edilen soslar, ketçap, hardal, soya sosu, et suyu tabletleri gibi ürünler maya içeriyor. Dolayısıyla bu ürünler tüketildiğinde sevgili dinleyiciler, maya alerjisi olan kişilerde halsizlik, yorgunluk, bitkinlik gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla eğer baktınız simit yedikten sonra, eğer baktınız bazı süt ürünlerini tükettikten sonra, ekmek yedikten sonra bir yorgunluk, bir halsizlik, bir bulantı, bir baş dönmesi ortaya çıkıyorsa efendim gidip bir gıda testi, gıda alerjisi testi yaptırmanız çok elzem ve sonucunda eğer böyle bir durum varsa bu ürünlerden mümkün olduğunca uzak durmanız Maya alerjisinin ortaya koyduğu yorgunluktan, bitkinlikten, halsizlikten, mide ekşimesinden, deri döküntülerinden sizleri koruyacaktır. Sağlığınız için önemli bir tespit ortaya koymuş olacaktır ve bu tespitin ardından aldığınız önlemlerle hayatınızı daha da kolaylaştırmış olacaksınızdır. İşte bazı vücutlar bazı şeyleri kabul etmek istemiyor. İşte kimilerinin vücudu da mayaya karşı bir tepkime ortaya koyuyor. İşte bu tepkimede bitkinlik, yorgunluk, halsizlik, cilt dökülmesi, bulantı, baş dönmesi gibi ortaya çıkabiliyor. Eğer böyle bir durum varsa bunların belirtilerini, biraz önce saydığımız belirtileri kendinizde görüyorsanız efendim bir gıda alerjisi testi yaptırın ve sonucunda ne ortaya çıkıyorsa ona göre de mutlaka önleminizi alın. Biliyorum simit çok lezzetli. Simit, kaşar, simit, peynir, yanında çay mükemmel bir lezzet. Ekmek Türk insanının vazgeçemeyeceği bir lezzet. Ama böyle bir durum varsa, böyle bir alerji varsa bunları da tabii kontrollü bir şekilde tüketmek gerekiyor diyelim ve bu haberle haber tadındayı noktalayalım efendim. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çehrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle, haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.